Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Türkçe meali. Mısırlı karilerden Abdülbasit'ten Muhammed Suresi'nin 1, 2 ve 3. ayetlerini dinliyorsunuz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.
الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا كذلك يضرب الله للناس أمثالهم
صدق الله العظيم.
Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla. Onlar ki küfrettiler ve Allah'ın yolundan alıkoydular, işte Allah da onların amellerini giderip boşa çıkarmıştır. İman edip salih amellerde bulunan ve Muhammed'e indirilen Kur'an'a, ki o Rablerinden olan bir haktır, iman edenlerin Allah kötülüklerini örtüp bağışlamış, durumlarını düzeltip ıslah etmiştir. İşte böyle, hiç şüphesiz küfredenler batıl olana uymuşlar ve hiç şüphesiz iman edenler de Rablerinden olan hakka uymuşlardır. İşte Allah insanlara kendi örneklerini böyle verip göstermektedir.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ile 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ile 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şems'i 7 İsven 1400, Hicri Gameri 24 Recep 1443 ve Miladi Takvimle 26 Şubat 2022 Cumartesi. Değerli dinleyiciler, bu sabahki yayınımızda önce az sonra sunacağımız haber bülteni ve günün siyasi yorumlarının ardından tarihten bir yaprak, ayetlerin hikayesi, meyve ve sebzelerle yakından tanışalım ve Düzenli Hayat isimli programlarımızı dinleyebilirsiniz. Yayınımız haber özetleriyle son bulacak. Burası Tahran Radyosu İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi değerli dinleyiciler. Ben Leyla Bendi. Arkadaşım Ahmet İş. Sabah haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar.
Tahran Cuma namazı hatibi Ayetullah Hatemi, NATO'nun provokasyonlarının bölgedeki durumu daha da karmaşık hale getirdiğini söyledi. Emir Abdullahyan, İran, Viyana görüşmelerinde kırmızı çizgilerinden sapmayacak dedi. Rusya, Güvenlik Konseyi'nin Ukrayna tasarısını veto etti. Çavuşoğlu boğazlar Rusya'ya kapatılmayacak dedi. Erdoğan, NATO'nun Ukrayna'ya destek değil, nasihat verdiğini söyledi. İslami, İran'ın Uluslararası Enerji Ajansı'nın kurallarına tabi olduğunu söyledi. Şimdi haberler.
Tahran Cuma namazı geçici hatibi Ayetullah Seyyid Ahmet Hatemi, Ukrayna krizi hakkında NATO'nun provokatif eylemleri bölgedeki durumu daha da karmaşık hale getirdi dedi. Bu haftaki Tahran Cuma namazı Ayetullah Ahmet Hatim'in imamlığında dün eda edildi. Cuma namazı hutbelerinde konuşan Ayetullah Seyyid Ahmet Hatemi gündemdeki son gelişmelere dair açıklamalarda bulundu. Ayetullah Hatemi Ukrayna'daki gelişmelere ilişkin Amerika liderliğindeki NATO'nun provokatif eylemleri bölgedeki durumu daha da karmaşık bir hale getirmiştir. Dünyada her şeye burnunu sokan Amerika kendini süper güç olarak görüyor. Halbuki böyle bir şey söz konusu olamaz dedi. Avrupa ülkelerinin Ukrayna'daki gelişmelerle ilgili tutumlarını eleştiren Ayetullah Ahmet Hatemi, bu olayda Avrupa ülkeleri sürekli savaş çanları çalıp gerilimi tırmandırmaya çalıştılar. Ancak İran İslam Cumhuriyeti bu konuda mantıklı bir tavır takındı ifadelerini kullandı. Ayetullah Hatemi, Viyana görüşmeleri hakkında da şunları söyledi. İranlı müzakereciler halkımızı düşünüyorlar ve tüm çabalarını da halkın çıkarlarını sağlamak içindir ve son nokta tüm yaptırımların kaldırılmasıdır ve yaptırımlar kaldırılmazsa müzakereler de bitmeyecektir dedi.
İran Dışişleri Bakanı, İran İslam Cumhuriyeti'nin Viyana görüşmelerinde kırmızı çizgilerinden sapmayacağını söyledi. Hüseyin Emir Abdullahyan dün Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile yaptığı telefon görüşmesinde Viyana'da yaptırımların kaldırılmasına ilişkin görüşmelere temasla İran'ın kırmızı çizgisinden sapmayacağını söyledi. Emir Abdullayan, Ukrayna'daki gelişmeleri ve bu ülkedeki İran vatandaşlarının varlığını atıfta bulunarak krizin siyasi yollarla çözülmesi umudunu ifade ederken, Ukrayna'da yaşayan İran vatandaşlarının güvenliğinin ve sağlığının sağlanması Tahran için ciddi bir önceliktir dedi. Söz konusu görüşmede Sergey Lavrov da Rusya'nın İran'la işbirliğine vurgu yaparak Moskova, İran'ın Viyana'daki konumunu her zaman destekledi ve Viyana'daki İranlı dostlarıyla iyi bir işbirliğine sahip oldu ve etmeye devam edecek dedi. Rusya Dışişleri Bakanı Moskova'nın Ukrayna krizine ilişkin tutumunu da açıklarken Batılı devletlerin yaklaşımını eleştirdi ve Rusya'nın İran dahil yabancı ülke vatandaşlarının ve insanların hayatlarını korumak için ciddi çaba sarf ettiğinin güvencesini verdi.
İran Dışişleri Bakanı Slovakyalı mevkidaşıyla yaptığı röportajda Tahran'ın Bratislava ile işbirliği geliştirmeye hazır olduğunu duyururken şöyle dedi. Ukrayna'daki İranlı vatandaşlarımızı Slovakya dahil komşu ülkelerine girdikten sonra uçakla İran'a aktarmaya kararlıyız. İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, Ukrayna'nın komşu ülkelerin bazı dışişleri bakanlarıyla telefon görüşmesinin devamında dün Slovakya Dışişleri Bakanı Ivan Kurkok ile Ukrayna'da yaşayan İranlıların durumu, ikili ilişkiler ve uluslararası meseleler hakkında görüştü. Emir Abdullahyan, Ukrayna'daki krizin tırmanması ile ilgili olarak krizin siyasi ve barışçıl yollarla çözülmesini umduğunu söyledi. İran Dışişleri Bakanı Ukrayna'da yaşayan bir grup İranlı'nın ülkeyi terk etmek için başvurduğunu ve Slovak hükümetinin İran vatandaşlarının Ukrayna'dan Slovakya'ya vizesiz girişlerinde işbirliği yapmaya ve yardım etmeye çağırdı.
Avusturya'daki İran Büyükelçiliği Ukrayna'da yaşayan İranlıların Slovakya'ya geçişi girişine izin verildiğini bildirdi. Avusturya'daki İran Büyükelçiliğine göre Ukrayna'da güncel gelişmeler sebebiyle İran uyruklarda dahil olmak üzere Ukrayna'da ikamet eden yabancı uyrukların kendi ülkelerine dönebilmek üzere bu ülke topraklarına giriş ve geçişlerinin kısıtlanmadığını bildirdi. Daha önce Varşova'daki İran Büyükelçiliği Ukrayna'da yaşayan İranlıların Polonya hükümetiyle görüştükten sonra Ukrayna'dan ayrılabileceğini açıklamıştı. İki ay önce Rus hükümeti Ukrayna'nın NATO'ya katılmasının engellenmesi ve koalisyon güçlerini Doğu Avrupa'dan çekmesini içeren önerilen güvenlik garantileri paketini Amerika ve NATO'ya sunmuştu. Batılı yetkililer Rusya'nın önerilerini reddetmiş ve Ukraynalı yetkililer ise Kiev güçleriyle Doğu Ukrayna'nın özel bölgeleri arasında ateşkes dahil olmak üzere Minsk anlaşmasının uygulanmasına ilişkin görüşmeleri reddetmişti. Buna karşılık Rusya, Luhansk ve Donetsk Cumhuriyetlerin bağımsızlığını resmiyete tanıdı ve bu bölgelerin yetkililerin talebi üzerine onları desteklemek için özel operasyon başlattı.
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin Ukrayna'daki operasyona derhal son verilmesi çağrısını içeren tasarı Rusya tarafından veto edildi. Rusya, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde Amerika ve Arnavutluk'un getirdiği Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısını kınayan karar tasarısını veto etti. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Rusya'nın kınama kararının kabulünü veto ettiği, Çin, Hindistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin çekimser kaldığı Güvenlik Konseyi toplantısının hemen ardından Ukrayna'daki krizin yönetimi için koordinatör atadığını duyurdu. Genel Sekreter, yanıtımızı güçlendirmek için bugün Emin Avad'ı Birleşmiş Milletler Ukrayna Krizi Koordinatörü olarak atadığımı duyuruyorum ifadesine yer verdi. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği Orta Doğu ve Kuzey Afrika Bürosu Direktörü olarak ortaya koyduğu çalışmalarla bilinen Avad, bir gün önce açıklanan 20 milyon doların üzerindeki Birleşmiş Milletler yardımlarının Ukrayna'daki acil ihtiyaçlar için koordinasyonu sağlayacak.
Amerikan Hazine Bakanlığı Rusya'nın Ukrayna yönelik saldırısı sebebiyle Rusya Devlet Başkanı Putin, Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Rusya Güvenlik Konseyi'nin 11 üyesinin yaptırım listesine alındığını duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada yaptırım uygulanacak üyeler arasında Federasyon Konseyi Başkanı Matviyenko, Dış İstihbarat Teşkilatı Direktörü Narishin, Güvenlik Konseyi Sekreteri Patrushev, İçişleri Bakanı Kolokoltsev ve Federal Güvenlik Servisi Direktörü Alexander Bortnikov gibi isimlerin yer aldığı aktarıldı. Amerikan Dışişleri Bakanlığı'nın Rusya Savunma Bakanı Sergey Shoigu ve Rusya Genelkurmay Başkanı Valeri Gerasimova yaptırım uygulayacağı belirtilen açıklamada yaptırım listesine alınan isimlerin Amerika'da veya Amerikalı kişilerin mülkiyeti ya da kontrolündeki tüm varlıklarını bloke koyulacağı kaydedildi. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova ise Batı'nın ve Amerika'nın Putin ve Lavrov'a yönelik yaptırımlarının onların yetersizliği ve beceriksizliğinin bir işareti olduğunu söyledi. Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilci Joseph Borrell, Cuma gecesi Brüksel'deki Avrupa Birliği Dış İlişkiler Konseyi toplantısının ardından gazetecilere verdiği demeçte, Avrupa Birliği, Rusya Cumhurbaşkanı Putin ve Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'u yaptırım listesine ekledi ifadesini kullandı. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zakharova, Ukrayna hükümetinin Ukrayna halkına silah dağıtması konusunda uyarıda bulundu. Bu eylemin çok ciddi olumsuz sonuçları olacağını söyledi.
Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, Ukrayna'nın müzakere talebini onayladıklarını belirterek Ukrayna'ya müzakere onayımızı gönderdik dedi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski'nin Rusya'ya müzakere çağrısında bulunmasının ardından Moskova'dan onay geldi. Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, Kiev'in talebini onayladıklarını ve müzakereler için bir heyet oluşturduklarını söyleyerek Rusya'nın müzakere organize edilmesine ilişkin onay Ukrayna'ya iletildi. Rusya Savunma Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve Devlet Başkanlığı İdaresi temsilcilerinden oluşan bir heyet oluşturuldu, dedi. Sözcü Peskov açıklamasında Ukrayna, Minsk'te müzakere yapılmasına karşı Varşova'ya önerdi. Fakat bu müzakerelerin yapılması için Kiev tarafından bir mola geldi.
Rusya Adli Takip Komitesi aralarında eski devlet yetkililerinin de bulunduğu 85 Ukraynalı'nın isminin yer aldığı listeyi yayınladı. Rusya Devlet Televizyonu'nun dün bildirdiğine göre Rusya Adli Takip Komitesi Donetsk ve Luhansk Halk Cumhuriyetlerinde savaş suçları da dahil olmak üzere Ukrayna'da cinayet ve savaş suçlarına karışan kişilerin bir listesini yayınladı. Rapora göre bu kişilere karşı 400 ceza davası açıldı. Bu kişilerin tespit edilip tutuklanması ve Ukrayna dışına kaçmalarının önlenmesi için kapsamlı soruşturmalar sürüyor. Rus istihbarat teşkilatlarına ise Ukrayna'dan kaçmalarını engellemekle görev verildi.
Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Francis, Rusya'nın Vatikan Büyükelçiliğine bizzat giderek Büyükelçiye Ukrayna'daki savaşla ilgili endişelerini iletti. Vatikan resmi yayın organlarından Vatikan News sitesindeki haberlere göre Papa Francis, Ukrayna'daki savaşla ilgili endişelerini belirtmek üzere dün öğlen saatlerinde bizzat Kozdalizon Caddesi'ndeki Rusya Federasyon Büyükelçiliği'ne gitti. Papa burada yarım saatten fazla kaldı ve Rusya'nın Vatikan Büyükelçisi Alexander Avdeve endişelerini aktardı. Papa Francis'in bu hareketinin tahminlerin dışında bir adım olduğu yorumları yapıldı. Diğer yandan Katoliklerin ruhani lideri 2 Mart'ta Ukrayna için barış duası etkinliği yapacağını açıklamıştı. Ancak Vatikan izindeki rahatsızlık sebebiyle Papa'nın bu etkinliğe katılamayacağını bildirdi.
Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu yaşanan gelişmelerle ilgili yaptığı açıklamada İstanbul ve Çanakkale Boğazları'nın Rusya'ya kapatılamayacağını belirtti. Çavuşoğlu, Montreux Sözleşmesi kapsamında savaş gemilerinin boğazlardan geçişinin yasaklanabileceğini belirterek, Rusya'nın eklemiş olduğu maddelerde kıyıdaş ülkenin gemisi kendi üstüne dönme talebiyle geçmek isterse buna izin verilir, dedi Çavuşoğlu. Türkiye'nin kontrolünde olan İstanbul ve Çanakkale boğazlarının Ukrayna'nın talebinin aksine Rusya'ya kapatılamayacağını söyledi. Çavuşoğlu, Montreux Sözleşmesi imzalanırken Rusya'nın kendisince madde koydurduğunu söyledi. Çavuşoğlu resmi temaslar çerçevesinde bulundu. Kazakistan'ın başkenti Nur-Sultan'da Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik işgal hareketini değerlendirdi. Ukrayna'nın boğazların kapatılması talebi hakkında konuşan Çavuşoğlu kısaca şöyle dedi. Ukrayna resmi bir talepte bulundu. Montreux Anlaşması'nın maddeleri gayet açık ve net. Bugüne kadar Türkiye Montreux Anlaşması'nı tereddütsüz her seferinde uygulamıştır. Yani Türkiye'nin taraf olmadığı bir savaşta savaşın tarafı olan ülkelerle ilgili alınabilecek tedbirleri var.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazı çıkışında Rusya ile Ukrayna arasındaki sıcak savaşı değerlendirerek önemli açıklamalarda bulundu. NATO'nun Ukrayna'ya destek olmak yerine yalnızca nasihat verdiğini belirten Erdoğan, dün Cuma namazının ardından kamera karşısına geçti. Rusya-Ukrayna savaşını ve Ukrayna'ya verilen desteği değerlendiren Erdoğan, Türkiye'nin ilk günden beri Ukrayna'nın arkasındaki kararlı tutumu sürdürdüğünü belirtti. Erdoğan, dün yapılan NATO zirvesine de değinerek Zelenski'nin NATO değerlendirmesini destekledi ve Ukrayna'ya yardımın nasihatten öteye geçmediğini söyledi. Gazetecilerin sorularını cevaplandıran Erdoğan, NATO zirvesinde artık kararlı bir adım atılması gerektiğinin altını çizerek, Avrupa Birliği'ne de Ukrayna konusundaki tutumu nedeniyle tepki gösterdi.
Amerikan Dışişleri Bakanlığı, NATO'ya katılmak isterlerse İsveç ve Finlandiya'ya kapılar açık açıklaması yaptı. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova ise, Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya katılmasının sonuçları olacağı uyarısında bulundu.
Vatan Partisi Merkez Komitesi, Türkiye'nin Kuzey Atlantik Anlaşması Örgütü'ne devam eden üyeliğine karşı çıkan bir bildiri yayınladı. Vatan Partisi'nin konuyla ilgili yayınlanan bildirisinde şu ifadelere yer verildi. Türkiye halkı her zaman ülkelerindeki Amerika ve NATO üslerinin dağıtılmasını talep eden gösteriler yapmıştır. NATO Türkiye'ye yarardan çok zarar vermiştir. Amerika liderliğindeki NATO üyeleri Türkiye'nin komşuları Irak ve Suriye'yi işgal etmiş ve teröristleri silahlandırmıştır. Türkiye'nin NATO üyeliğinin ekonominin iflasa, iç borç ve bütçe açığına yol açmıştır. Türkiye'nin NATO üyeliği Türkiye'yi Amerika silah müşterisi haline getirmiştir ve Türkiye askeri sanayisi çok acı çekmiştir. Bu arada Türkiye Personel Partisi Genel Lideri Erkan Baş da emsal biçimde NATO'yu Ukrayna'dan elini çekmeye çağırıyoruz dedi.
İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami, İran Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın yasalarına bağlıdır ve bunu defalarca ispatlamıştır dedi. Muhammed İslami, İran'ın merkezi İsfahan'da Perşembe akşamı şehitleri anma töreninde yaptığı konuşmada şöyle dedi. İran 47 yıldır Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı üyesidir ve ajansın statüsünün 2. ve 3. maddelerine göre bu uluslararası kuruluşun nükleer teknolojinin İran dahil tüm ulusların kullanımına sunulmasını teşvik etme, destekleme ve aracılık etme görevi vardır.
İran'ın Birleşmiş Milletler Büyükelçisi ve daimi temsilcisi Suriye'nin bazı bölgelerinde yabancı güçlerin yasa dışı varlığının Suriye'deki terör faaliyetleri için elverişli koşullar yarattığını vurgulayarak terörle mücadelenin Suriye'yi zayıflatmak için bir bahane olarak kullanılamayacağını vurguladı. İran'ın Birleşmiş Milletler Büyükelçisi ve daimi temsilci Mecid Tahtarıvançi dün Güvenlik Konseyi toplantısında yaptığı konuşmada Suriye'deki siyasi ve insani gelişmeleri ve de Siyonist rejimin Suriye'nin egemenliği ve toprak bütünlüğünü tekrar eden ihlallerine atıfta bulundu ve İsrail rejiminin Suriye'de sivilleri ve sivil altyapıyı hedef alan son saldırıları uluslararası insancıl hukukun açık bir ihlalidir dedi.
Türkiye Savunma Bakanlığı dün yaptığı açıklamada Türkiye kuvvetlerinin Kuzey Irak ve Suriye'de düzenlediği operasyonlarda 12 PKK ve YPG'linin öldürüldüğünü duyurdu.
Ve son haberimiz, Türkiye'de son 24 saatte 453.947 COVID-19 testi yapıldı. 71.736 kişinin testi pozitif çıktı. 266 kişi yaşamını yitirdi.
Burası Tahran Radyosu İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kıymetli dinleyicilerimiz, sabah yayınımızın haber saati burada sona erdi. Değerli dinleyicilerimiz, yayınımıza yorumlarla devam ediyoruz. Bu sabahki ilk yorumumuz Batı Asya'nın Ukrayna krizinden çıkaracağı iki önemli ders etrafında. Rusya, Batı'nın uyarıları ve algı operasyonlarını aldırış etmeksizin 25 Şubat'tan itibaren Ukrayna karşı saldırılarına başladı. Ukrayna krizinin Batı Asya için iki önemli dersi bulunmaktadır. Bu krizin ilk önemli dersi gizli kalan tarafıdır. Uluslararası ilişkiler alanındaki gerçekçi teorisyenler gücün askeri kabiliyetlere ve güce dayalı olduğunu savunuyorlar. Modern askeri teçhizata ve verimli askeri insan gücüne sahip olmak gücün önemli bir bileşenidir. Sovyetler Birliği 1990'ların başında çöktüğünde ve dağıldığında Ukrayna 5000 nükleer savaş başlığıyla dünyanın 3. büyük nükleer gücüydü. Ancak nükleer silahları imha etmek için Rusya'ya teslim etti ve doğal olarak bu da caydırıcılık gücünün kaybolduğu anlamına geliyordu. Ukrayna'nın Tahran Büyükelçisi Sergey Bordilyak, Ukrayna nükleer cephanelerinin teslim edilmesinin siyasi bir hata olduğuna ve bu hatayı yapmamamız gerektiğine ikna oldu, dedi. Ukraynalı ünlü siyasetçi Yuri Kassenko ise Ukrayna ve Nükleer Silahsızlanma adlı kitabında hepimiz Ukraynalılar aldatıldık ve bir anlaşma yaptık, bu yüzden hepimiz suçluyuz. Nükleer silahsızlanma Ukrayna halkının rızasıyla, medyanın ve propagandanın desteğiyle gerçekleştirildi. Ancak şimdi bu değerlendirmelerin tamamen yanlış olduğu ortaya çıktı. Sanki Ukrayna rejimi uluslararası bir güç tarafından devrilen ikinci Irak'mış gibi, diyor. Batı Asya bölgesi için Ukrayna krizinin en büyük ikinci önemli dersi batılı güçlere aşırı güvenmenin sonuçlarıdır. Uluslararası ilişkiler alanındaki gerçekçi uzmanlar güvenlik ilkesinin kendine güvenmeye dayalı olduğuna ve her ülkenin kendi güvenliğini sağlaması gerektiğine inanır. Çünkü hiçbir ülke başka bir ülkenin güvenliğini taahhüt etmemektedir.
Bugün tüm Fars Körfezi İşbirliği Konseyi ve Fars Körfezi Kıyı Arap Üye Devletleri güvenliklerini batılı güçlerin taahhütlerine bağlamıştır ve gerektiğinde kendilerini dış saldırılardan koruyacaklarını umarak güvenlik için bu güçlere tamamen bağımlıdır. Ukrayna hükümetinin en önemli stratejik hatalarından biri de Batı'nın vaatlerine dayalı hesaplar yapmak olmuştur. Ukrayna ile Rusya arasındaki mevcut krizde Batı'nın Ukrayna'ya desteğinin Rusya'ya yeni ve çeşitli yaptırımlar uygulamakla sınırlı kalacağı ve Amerika öncülüğündeki Batı'nın Rusya'ya askeri müdahalede bulunmayacağı şu ana kadar belirlendi ve neredeyse kesinleşti. Zaten Amerika ve Avrupa böyle bir müdahaleyi kendi çıkarları lehinde görmüyorlar. Batılı yetkililerin tepkileri eleştirel ve sempati göstermekle kalmıştır. İngiltere Başbakanı Boris Johnson'un Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile yaptığı telefon görüşmesinde Ukrayna'da olanlardan çok kaygılıyız ve Ukrayna'nın direnebileceğini umuyoruz, dedi. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Twitter'da Fransa, Rusya'nın Ukrayna ile savaşa girme kararını şiddetle kınıyor. Fransa, Ukrayna ile dayanışma içerisindedir demekle yetindi. Amerikan Başkanı Joe Biden ise Rusya'yı büyük yaptırımlarla tehdit ederken dünyanın duasının Ukrayna ile olduğunu söyledi. O ve eşi Ukrayna'nın cesur ve gururlu insanları için de dua edeceklerini belirttiler ve sırf sözlerle destek vermekle yetindiler. Ukrayna krizi bir kez daha askeri yeteneklerini güçlendirmeye vurgu yapan ve batılı güçlerle askeri gücü üzerinde müzakere etmeye isteksiz olan İran İslam Cumhuriyeti'nin doğru yolda olduğunu da kanıtladı. Ukrayna krizinin gerçeği, güvenliğin asla alınıp satılamayacağını da bir daha gözler önüne serdi.
Değerli dinleyicilerimiz, bu sabahki ikinci ve son yorumumuz Amerika'nın Ensarullah'a karşı yeni yaptırımlar etrafında. Amerikan Hazine Bakanlığı çarşamba akşamı Yemen Ensarullah Hareketi'nin önemli mali bir ağını yaptırımlar ile hedef aldığını duyurdu. Amerika'nın Sermaye Kontrol Bürosu bu yaptırımların Fars Körfezi kıyısı ülkelerin yakın işbirliğiyle alındığını duyurdu. Amerika bu mali ağın Ensarullah hareketini desteklediğini iddia etti. Amerikan Hazine Bakanlığı'na göre Birleşik Arap Emirlikleri, Türkiye, İsveç, Hindistan ve Malezya'da dahil olmak üzere çeşitli ülkelerden 3 kişi ve 9 şirkete yaptırım uygulandı. Amerika Ensarullah'ı finanse ettiğini iddia etti. Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki birkaç sarrafa da yaptırımlar uyguladı. Amerikan Hazine Bakanlığı Suudi Koalisyonu'nun provokasyonlarına değinmeden Ensarullah Hareketi'nin savunma ve direnişinin Yemen halkının acılarını arttırdığını öne sürerek Ensarullah Hareketi'ne yönelik gerçekleri saptırma ve projeksiyon girişimlerini devam ettirdi. Amerikan Başkanı Joe Biden'ın Washington'un Yemen Savaşı konusundaki tutumunu değiştirdiğini, Ensarullah Hareketi'nin Şubat 2021'de terörist gruplar listesinden çıkararak Suudi Koalisyon yaptığı yardımlardan vazgeçme yönündeki ilk iddialarına rağmen Amerika'nın Batı Asya'daki stratejik çıkarları doğrusunda tekrar aynı hataları yapmaya başladı. Bu sürecin devamında Washington, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni doğrudan Suudi Koalisyonu'nun Yemen'in mazlum halkına yönelik saldırılarına kullanılan silah satışlarını sürdürürken Ensarullah Hareketi'ne karşı düşmanca bir tavır da sergiledi. Biden yönetimi en başından beri Birleşmiş Milletler, insan hakları ve savaş karşıtı örgütler ve hatta bir dizi kongre üyesi tarafından Trump yönetiminin Ensarullah Hareketi'ni terör örgütü olarak tanıma ve boykot etme kararını bozması yönünde çağrılarla karşı karşıya kaldı ve Amerika'nın Yemen Savaşı'na yaklaşımını kökten değiştirmek talepleriyle karşılaştı.
Zaten Joe Biden özellikle seçim kampanyası sırasında Riyad karşıtı sloganlar atarak Yemen Savaşı'nı stratejik bir felaket olarak nitelendirdi ve silah satışları da dahil olmak üzere Suudi Koalisyon'un Yemen'deki saldırısına Amerika desteğini sonlandıracağını iddia etti. Ancak Beyaz Saray'a yerleştikten sonra bir kez daha Suudi Arabistan'ı Amerika'nın yakın bir müttefiki olarak nitelendirdi ve yakın zamanda Suudi Koalisyonu ortağı Birleşik Arap Emirlikleri'ni sözde desteklemek için 5. nesil F-22 savaş uçakları ile kuşattı. Şimdi Biden hükümeti bir adım daha attı. Suudi Koalisyonu desteklemek ve Yemen halkına karşı hareket etme doğrultusunda Ensarullah Hareketi'ne bağlı finans ağını boykot etti. Bu durum Amerika'nın ve Washington'un abartılı iddialarına rağmen insan hakları standartlarını tamamen göz ardı etmesinin gerçek doğasını gösteriyor. Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ile birlikte Amerika ve Batı ülkelerinin yeşil ışığıyla Mart 2015'ten bu yana Yemen'e savaş açtı. Çoğu Yemenli çocuk ve kadın binlerce sivili öldürüp yaraladı. Aslında Suudi Koalisyonu Yemen'deki savaşı sürdürmesi, Batı'nın özellikle de Amerika'nın açık ve gizli yardım ve desteği olmadan mümkün olmazdı. Bu nedenle insan hakları örgütleri Batılı ülkelerin Yemen meselesine öncelik vermeleri gerektiğini defalarca dile getirmişlerdir. Milyonlarca Yemenli sivilin hayatını kurtarmak ve yasal yükümlülüklerini yerine getirmek için harekete geçmelerini istemişlerdir. Aslında Suudiler ve Birleşik Arap Emirlikleri yönetimleri, Amerika ve bazı Avrupa ülkeleri tarafından gönderilen askeri teçhizat ve mühimmat seli olmasaydı Yemen halkına karşı mevcut baskıcı savaşı sürdüremezdi. Siyasi uzman Barbara Valley, Yemen'deki yıkıcı savaş ve savaş cinayetlerinde Amerika ve İngiltere'de sorumludur değerlendirmesinde bulundu. Amerika silah şirketlerinin çıkarları Suudi Koalisyonu Yemen'deki acımasız savaşının devam etmesine bağlı ve kongrede Suudilere ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne silah satmaya devam etmek için güçlü lobilerin olması da bundan dolayıdır. Tahran Radyosu'ndan günün siyasi yorumlarını dinlediniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak. Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 7 İsven 1400 Hicri Kameri 24 Recep 1443 ve miladi 26 Şubat 2022 Cumartesi. 23 yıl önce bugün Hicri Şems'e 7 İsvan 1377'de İran İslam Cumhuriyeti'nde birinci dönem İslami kent ve köy şuralar seçimi düzenlendi ve Müslüman İran halkının en büyük ülkelerinden bir diğeri daha hayata geçti. Bu coşkulu seçimlerin düzenlenmesiyle İslami kent ve köy şuraları ve halkçı kurumların hükümet düzeyindeki etkin faaliyetleri başladı. ...66 yıl önce bugün Hicri Şems'i 7 İsvan 1334'te İranlı çağdaş edip ve şair Allame Ali Ekber Dehoda vefat etti. Hicri Şems'i 1258'de Tahran'da dünyaya gelen Dehoda, Tahran'daki eski siyasi medresesi öğrencilerindendi. Dehoda ilk eğitimini bitirdikten sonra derhal Avrupa'ya gitti ve 5 yıl boyunca araştırmaya başladı. Kendi döneminde sultan düzeniyle muhalefet eden Dehoda, mücadeleci grupların saflarına katıldı ve sultan düzenine kınayan makaleler yazmaya başladı. 24 bin Farsça deyimden oluşan Emsal ve Hekem adlı eseri kaleme aldı. Ancak Dehoda'nın son yüzyılın Farsça'da gelmiş geçmiş ve en büyük şu eseri ise Lügatname eseridir. ...29 yıl önce bugün Hicri Şems'e 7 İsvan 1371'de çağdaş alimlerden Ayetullah Mirza Haşim Amoli vefat etti. İran'ın kuzeyindeki Amol kentinde yaşayan Amoli, tahsil için Kutsal Kum kentindeki dini ilimler havzasına gitti ve orada önde gelen alimlerden dersler aldı. Ayetullah Amoli kısa bir süre sonra içtihat makamına ulaştı. Ayetullah Amoli tahsilini bitirmek için Irak'ın Kutsal Necef-i Eşref Dini İlimler Medresesi'ne gitti ve orada ders vermeye başladı. ...1436 yıl önce bugün Hicri Kameri 24 Recep 7 yılında Yahudilerin güçlü üslerinden biri olan Hayber Kalesi İslam peygamberi, değerli damadı Emir el-Müminin Hazreti Ali aleyhisselam tarafından fethedildi. İslam daha düşmanlık yapmaktan el çekmeyen Yahudiler Medine'nin kuzeyindeki Hayber'de 7 sağlam kale inşa ettiler ve bu kalenin yenilmezliğine güvenerek Müslümanlara karşı komplocu girişimlere başvurdular. Hicretin 7. yılında İslam peygamberi Hayber'in fethedilmesi müjdesini verdi. İslam ordusu kısa süren muhasaranın ardından nihayet birkaç kaleyi fethedebildi ancak İslam ordusu komutanları Hayber'in iki kuyuşlu ve sağlam kalesini fethetmeyi başaramadılar. Nihayet Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem komutanlara hitaben buyurdular ki yarın İslam bayrağını Allah ve Resulü seven ve Allah ve Resulü'nün de onu sevdiği birine vereceğim ve Allah bu kaleyi onun eliyle açacak. Bir gün sonra Hazreti Ali aleyhisselam İslam ordusu komutanı olarak seçildi ve imam herkesi hayrete düşüren bir savaş sonucunda Hayber Kalesi'ni fethetti ve Yahudilerin son kalesini de böylece yıkmayı başardı. ...1104 yıl önce bugün Hicri Kameri 24 Recep 339'da İranlı ünlü matematikçi, filozof, bilim adamı Ebu Nesr Muhammed Farabi vefat etti.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ayetlerin Hikayesi.
Değerli dinleyiciler, Ayetlerin Hikayesi isimli seri sohbetimizin bugünkü bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Bu bölümde Meryem suresinin 66 ila 71. ayetlerinin sebebi nüzulünü ele alacağız.
Cahil Araplar dirilmeye ve maada inanmayıp ölümü hayatın sonu olarak görüp öldükten sonra dirilişi mantıksız biliyorlardı. Bu yüzden Resulullah Efendimizin dirilme ve maada inancına şaşırmışlardı. Sonuçta cahiliye Arapları dirilmeye olan inancın insan davranışlarını ne kadar etkileyebileceğini bilmiyorlardı. Başka bir deyişle Mekke putperestleri tüm eylemlerinin yakında ilahi mahkemede yargılanacağını kabul etmek istemediler.
Hakiminin her şeyden haberdar olduğu, hiçbir tavsiye ve emrin geçerli olmadığı, kayırmanın kabul edilmediği, hiçbir mahkeme kararının temyiz edilmediği ilahi bir mahkemenin olduğuna inanmıyorlardı. Bu yüzden Peygamber Efendimizin öldükten sonra dünya ile ilgili sözleriyle İlahi adaletin huzuruna çıkarak iyiyi ve kötüyü hesaba çekileceği sözlerini alaycı bir dille yaklaştılar. Müşriklerin dirilişi ve maadı reddetmek ve eleştirmek için tuhaf talepleri vardı. Allah Resulü'nden Kusay bin Kilab'ın diriltilmesini istediler. Kusay bin Kilab, Peygamber Efendimizin 4. ceddi ve Kureyş'in Mekke'deki lideri, doğruluğu, İnceliği ve dürüstlüğü ile ünlü olan bir isimdi. Müşrikler, senin sözlerini doğrulamak için Kusay bin Kilab'ı dirilt dediler.
Peygamber Efendimizin herkesin anlayacağı şekilde o dünyadaki dirilişi hatırlatmak için basit örnekler vermişti. Buna rağmen bazı inatçı putperestler dramatik eylemlerle dirilişe hala karşı çıktılar ve hatta inkar etmekte ısrarcı oldular. Bu inatçı muhaliflerden biri Velid bin Mughire idi. Peygamberin bu düşmanı bir gün halkı Mescid-i Haram'ın etrafına toplamış ve bir tepede durmuş konuşmuştu. Sonra elindeki kumaşların içinden çürük kemik parçasını çıkardı ve seyircilere gösterdi. Velid'in ne amaçladığını kimse bilmiyordu. Bir köşede duran Allah Resulü o pespaye düşmanın niyetini anladı. Velid iki yumruğunun arasındaki kemiği sıkarak ezdi. Toza çevirdi ve hiçbir şey söylemeden onu göğe fırlattı. Kemik havada dağıldı ve rüzgar onu her yere saçtı. Velid halka bu kemikten bir zerre görüyor musunuz dedi. Herkes hayır bir nokta bile görmüyoruz dedi. Kalabalık ona şaşkınlıkla baktı ve ne amaçladığını bilmek istedi.
Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ve Müslümanlarla da derin ve ağır bir düşmanlık içinde olan Ubay bin Halef, tepenin zirvesine koştu ve Velid'in yanında durdu. Muhammed, bu parçacıkların tekrar bir araya geldiğini ve bir araya gelebileceğini iddia ediyor, dedi. Velid tekrar konuşmaya başladı ve dedi ki, ''Ne diyorsunuz? Sizin kanaatiniz, yargınız nedir?'' Bu adamın sözlerini kabul eden var mı? Diriltip Tanrı'nın huzuruna çıkarılacağız. Salihler cennete, kötüler cehenneme gidecek diyor. Ama ben diyorum ki böyle bir şey mümkün değil. Ne dersiniz?
Herkes susarak Resulullah'a bakmaya başladı. Herkes onun cevap vermesini ve amacını kanıtlamasını bekliyordu. İşte bu sırada Meryem suresinin 66 ila 71. ayetleri indirildi.
Bismillahirrahmanirrahim. وَيَقُولُ الْإِنْسَانُ أَإِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا أَوَلَا يَذْكُرُ الْإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا ثُمَّ لَنَنْزِعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَنِ عِتِيًّا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا.
İnsan ben öldükten bir süre sonra sahiden yeniden hayata döndürülecek miyim diyor. İnsan düşünmez ki daha önce hiçbir şey değilken biz onu yaratmışızdır. Rabbine and olsun ki onları muhakkak şeytanlarla birlikte mahşerde toplayacağız. Sonra onları cehennemin çevresinde dizüstü çökmüş vaziyette hazır tutacağız. Sonra her gruptan Rahman'a en çok asi olanlar hangileri ise çekip çıkaracağız. Sonra ateşi boylamayı hak edenleri elbette en iyi biz biliriz. İçinizden oraya varamayacak hiçbir kimse yoktur. Bu Rabbinin kesinleşmiş bir hükmüdür.
İşte bu ayetler şüphe uyandırmaya çalışanlara sert bir cevaptı. Bildiğiniz gibi Kur'an-ı Kerim ayetlerin üçte biri diriliş ve maat ile ilgilidir. Farklı ifadelerle tüm bu tekrarların nedeni dirilmeye olan inancın insan performansı ve tavırları üzerinde büyük bir etkisi olmasıdır. Bu nedenle Hazreti Üzeyir ve Hazreti İbrahim aleyhisselam gibi peygamberler bile bu gerçeği daha iyi anlamaları için Allah'tan kendilerine farklı bir şekilde yardım etmesini istemiştir. Ayet ve rivayetlerde şöyle denilmektedir. İbrahim aleyhisselam bir gün denizden geçerken kısmen suda, kısmen karada olan bir leş gördü. Bir taraftan kuşlar, diğer taraftan deniz hayvanları onu yiyordu. İbrahim aleyhisselam sayısız canlının vücudunun bir parçası olabilecek bu vücudun bu dağınık parçalarının nasıl tekrar tekrar bir araya geldiğini merak etti. İbrahim aleyhisselam peygamberlik konumu ve vahiy almasından dolayı her şeye inandığı için bu hususta bir kuşkusu yoktu. Ancak her şeyi daha somut bir şekilde anlamak istiyordu. Bu yüzden Allah'ım, bana ölüleri nasıl dirilttiğini göster dedi. Allah ise inanmıyor musun dedi. Ve İbrahim aleyhisselam dedi ki inanıyorum ama kalbimin sakinleşmesini istiyorum. Allah ona şöyle cevap verdi. Bu durumdan dört tür kuş seç ve onları kesildikten sonra parçalara ayır ve karıştır. Sonra her bir bölümünü farklı dağların üzerine koy. Sonra onları çağır. Hemen sana gelirler ve Allah her şeyi bilendir, her şeyden haberdardır.
Üzeyr veya Yeremya peygamber aleyhisselamda soyu Yakub'un oğlu Benyamin'e kadar uzanan İsrailoğullarından biridir. Bir gün Üzeyr peygamber bir sepet incir ve üzümle eşeğine binerek şehre doğru yola çıktı. Yolda yıkık bir köye ulaştı. Ölülerin cansız bedenlerine baktı ve kendi kendine şöyle dedi. Bu topraklar ve insanlar nasıl diriltilip imar edilebilir ki? O sırada Allah-u Teala Üzeyr peygamberin canını ve bindiği bineğin canını aldı. Allah'ın emriyle ve bineği 100 yıl boyunca kendisiyle birlikte aynı şekilde kaldı. Sonra Allah-u Teala ona tekrar hayat verdi ve kendisine sordu. Ne zamandan beri buradasın? Üzeyr peygamber cevap verdi. 1,5 gün. Bu esnada Allah ona olanları söyledi ve şöyle dedi. Sen 100 yıldır buradasın. Bindiğin eşeğe ve yanında getirdiğin yiyeceğe bak. Ve eşeğin nasıl çürüyüp parçalandığını gör. Ancak yemeğinin sağ salim kaldığına da dikkat et. İşte 100 yıl sonra çürümemiş. Şimdi de Allah'ın eşeğin çürümüş ve kırılmış uzuvlarını nasıl topladığını gör. Bunun üzerine bu gerçekler kendisine vahyedilince Üzeyr aleyhisselam biliyorum ki Allah her şeye kadirdir dedi.
Değerli dinleyiciler, Ayetlerin Hikayesi isimli dizi sohbetimizin 96. bölümünün de sonuna geldik.
Bu arada bizleri www.parstoday.com üzerinden takip edebilir. Ayrıca görüş ve isteklerinizi turkish@aws.irib.ir adresine gönderebileceğinizi bir kez daha hatırlatıyoruz.
Hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Meyve ve sebzelerle tanışalım.
Değerli dinleyiciler, çeşitli meyve ve sebzelerin özelliklerini ve faydalarını sizlere aktarmak istediğimiz Meyve ve Sebzelerle Yakından Tanışalım başlıklı sohbetimizde tekrar sizlerle beraberiz. Bugünkü sohbetimizde sizlere brokoli hakkında kısaca söz edeceğiz. Bilimsel adı Brassica olecarea olan brokoli, besin değeri açısından çok zengin ve insan sağlığı için çok faydası olan değerli sebzelerden biridir. Brokolide bulunan besinler ve diğer maddelerin hastalıkları önlemede birçok etkisi olduğundan bizler de bugünkü sohbetimizi brokolinin sağlığa faydaları ve özelliklerine ayırdık. Brokoli lahanagiller ailesine aittir. Bu familyanın sebzeleri sağlığa yararlı etkileri nedeniyle bazen süper sebzeler olarak adlandırılır. Brokoli sözcüğü İtalyanca lahananın çiçekli püskülü anlamına gelen brokola sözcüğünden çoğulluğundan gelir. Genellikle brokolinin karnabahara benzeyen baş kısmı yenilir. Dünyanın farklı yerlerinde genellikle 3 ana brokoli türü yetişir. Kalbers, brokolinin en bolca yetişen çeşididir ve bu yüzden kısaca brokoli olarak tanınır. Brokolinin diğer iki türü olan brokoflower ve mor brokoli genelde Avrupa ve Akdeniz ülkelerinde bulunur. Tabii ki hepsi de brokolinin özelliklerine sahiptir. Brokoli 3 fit uzunluğuna kadar büyüyebilen geniş yaprakları yıllık bir bitkidir. Bu bitki genellikle ekilen tohumlardan yetişir ve ekimden 80 ila 120 gün sonra hasat edilir. Brokolinin tüketilen kısmı aslında açılmaya hazır bir demet tomurcuktur. Brokoli uzun bir geçmişe sahiptir. Öyle ki milattan 600 yıl önce yetiştiriliyormuş. Günümüzde brokoli Avrupa'da yaygın olarak yetiştirilmektedir. 20. yüzyılın başlarına kadar Amerika'da brokolinin bulunmasına dair güçlü hiçbir kanıt yoktur. Günümüzde brokoli tüketimi dünyada oldukça yaygındır. Brokoli Avrupa, Amerika ve Avustralya'da daha yaygın olarak tüketilir. Ancak Afrika'da daha az yaygındır. Brokoli Hindistan, Pakistan, Bangladeş ve Nepal gibi Güney Asya ülkelerinin bazı yemeklerinde de bulunur. FAO'nun yayınladığı istatistiklere göre Çin 10 milyon ton brokoli ve karnabahar üretimiyle dünyanın ilk en büyük brokoli ve karnabahar üreticisidir. Onu Hindistan ve Amerika izliyor. 2018'de en fazla lahana ihracatı Çin, İspanya, Amerika, Hollanda ve Meksika'dan yapıldı. Aynı yıl en büyük lahana ithalatçıları Kanada, Almanya, Amerika, İngiltere ve Hong Kong oldu. Brokolinin özellikleri içerdiği besinlerin, organik bileşiklerin, minerallerin ve içerdiği vitaminlerden kaynaklanır. Brokoli, C vitamini, K vitamini, lif, folat, potasyum, selenyum, A vitamini, manganez, triptofan, B6 vitamini ve fosfor açısından zengin besinlerden biridir. Brokolide mevcut olan fitobesinler, glukosinotlar, flavonoidler ve diğer antioksidan bileşikleri gibi olağanüstü organik bileşikler çeşitli yöntemlerle insanın sağlığına sebep oluyorlar. Brokolinin yeşil ve mor renginden C vitamini, beta karoten, vitaminler ve mineraller özellikle selenyum, bakır, çinko ve fosfor sorumludur. Bunlar bağışıklık sistemini güçlendirmede çok önemlidir ve vücudu çeşitli enfeksiyonlara karşı koruyabilir. Brokoli içindeki diğer maddelerle birlikte birçok kanseri önlemeye yardımcı olan ve hatta ilginç bir şekilde kanser tedavisinde de yardımcı olabilecek birçok antioksidan içerir. Brokoli kanserli tümörlerin sayısını, boyutunu ve çoğalmasını önemli ölçüde azaltan, böylece kanseri özellikle insanlarda meme, mide, kolon, rektum ve akciğer kanserini önleyen sülforafan 4 adlı bir madde içerir. Brokolinin antioksidan özellikleri serbest radikallerin vücut ve hücreler üzerindeki zararlı etkilerini önler. Sonuç olarak kanser, Alzheimer, kalp hastalığı, eklem enfeksiyonu gibi hastalıkları önler ve yaşlanma sürecini geciktirir. Brokoli, nikotinamid mononükleotit adı verilen bir bileşiğin yardımıyla yaşlanma süreciyle savaşır. Nikotinamid mononükleotit, metabolizmayı uyaran ve böylece erken yaşlanmaya yol açan genetik değişiklikleri önleyen bir bileşiğin üretimini teşvik eder. E vitamini, C vitamini ve kolajen gibi antioksidanlar da yaşlanmayı geciktirmede kilit rol oynar. Beslenme uzmanları brokolinin beyin sağlığını iyileştireceğine inanıyorlar. Brokolinin beyin sağlığını iyileştirmedeki özelliklerinden sorumlu olan iki önemli bileşeği K vitamini ve kolin adı verilir. K vitamini kişisel yetenekleri geliştirir ve kolin hafızayı geliştirmeye yardımcı olur. Brokoli ayrıca Alzheimer hastalığını ve depresyonu önleyen iyi miktarda folik asit içerir. Brokoli çiğ olarak salatalarda, buharda veya yağda kızartılarak yenilebilir. Brokoli özellikle buharda pişirilirse kolesterolü düşürmeye ve safrayı boşaltmaya yardımcı olabilir. Ayrıca brokolinin içerdiği omega 3 ve antioksidanlar gibi vitaminlerin yanı sıra kolesterol düşürücü özellikleri nedeniyle kalp sağlığına yardımcı olur ve atar damarları genişleterek kalp krizini önler ve kan dolaşımını rahatlatır. Brokolinin kalp sağlığına iyi gelen özelliklerine ek olarak bu besleyici bitki, brokolinin içindeki amino asitlerin yanı sıra demirin varlığı nedeniyle kansızlığın tedavisine de yardımcı olur. Brokoli, kan kolesterolünü kontrol altına almanın ve kötü kolesterolü düşürmeye yardımcı olmasının yanı sıra içerdiği krom, potasyum, magnezyum ve kalsiyum sayesinde sadece kan şekeri seviyelerinin düzelmesine değil, aynı zamanda vücuttaki insülinin düzgün çalışmasına da yardımcı olmakla kalmaz, üstelik sadece kalp hastalığı için önemli olan kan akışını ve dolayısıyla kan basıncını düzenlemeye yardımcı olur. Aynı zamanda uygun kan akışı ile vücudun tüm organlarının sağlığını sağlar.
Tahran Radyosu.
Brokoli vücudu detoksifiye etmede çok yardımcı olur ve vücutta ürik asit ve üreyi atarken sivilce, kaşıntı, gut, romatizma, egzema ve skleroderma tedavisinde etkilidir. Ayrıca vücuttan toksinleri atarak böbrek taşı oluşumunu engeller. Bu nedenle brokoli böbrekler için çok iyidir. Brokolinin bir diğer özelliği de karaciğer sağlığını korumasıdır. Bu bitkinin karaciğer kanserini önlediği ve hatta tedavi etmeye yardımcı olduğu gösterilmiştir. Brokoli detoksifiye edici enzimlerin seviyelerini artırabilir ve karaciğeri hasardan koruyabilir. Bu bitki ayrıca karaciğer yetmezliğini de önleyebilir. Brokoli, K vitamini, kalsiyum, magnezyum, çinko ve fosfor açısından zengin olduğu için kemikleri ve dişleri korur ve güçlü tutar. Özellikle çocuklar, yaşlılar ve hamile veya emziren kadınlar için brokoli tüketimleri tavsiye edilir. Zira bu insanlar kemik erimesi, diş çürümesi ve kalsiyum eksikliği riskine çok daha maruz kalıyorlar. Brokoli çok fazla lif içerir ve bu yüzden kabızlığı önlemek için yararlıdır. Ayrıca mide rahatsızlıklarının giderilmesine de yardımcı olabilir. Magnezyum ve diğer vitaminlerin varlığı çeşitli dokuların ve de midenin iltihaplanmasını da azaltır. Ayrıca mide asidinin azaltılmasına yardımcı olur. Besinlerin sindirimini de emilimini de kolaylaştırır. Kilo kaybı brokolinin bir başka özelliğidir. Kalorisi düşük olan bu lahana türü kilo vermek isteyenler için ideal bir seçenektir. Brokolideki bol lif insanı daha uzun süre tok tutar. Ayrıca aşırı yemek tüketmeyi engelleyerek dolayısıyla kilo kaybına yardımcı olur. 100 gram brokoli 7 gram karbonhidrat içerir. Brokolideki karbonhidratları kan şekerini yükseltmez, bunun yerine enerjiyi vücutta uzun süre tutar. Egzersizden 1 ila 2 saat önce brokoli yemek, vücudun enerji seviyesini kontrol etmek için çok iyi bir fikirdir. Gerçi brokolinin insan sağlığı için birçok özellikleri vardır ve normalde düzenli olarak ve önerilen miktarlarda tüketildiği takdirde sağlığa birçok faydası vardır. Fakat hiçbir zaman ihtiyatı elden bırakmamak gerekir. Bazı kişilerde brokoli ile temas alerjik kaşıntıya neden olabilir. Zira brokolinin içindeki bazı güçlü maddeler ciddi tahriş edilebilir. Ayrıca şişkinliğe de sebep olabilir. Brokoli ayrıca K vitamini içerir. Bu nedenle kan pıhtılaşması ile ilgili sorunları olan veya pıhtılaşma ilaçları alan kişiler brokoliyi kontrollü tüketmelidirler. Brokolinin bir diğer dezavantajı ise tiroid üzerindeki etkisidir. Özellikle hipotiroidizm olmak üzere tiroid problemi olan kişiler çok fazla brokoli tüketmekten kaçınmalıdırlar. Değerli dinleyiciler, bugün sizlerle brokoli özellikleri ve yararları hakkında kısaca konuştuk. Bize görüşlerinizi turkish@ws.irib.ir üzerinden iletebilir. Yayınlarımızı da www.parsi.com üzerinden takip edebilirsiniz. Sağlıcakla kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Düzenli Hayat.
Değerli dinleyiciler, Düzenli Hayat isimli seri sohbetimizin bugünkü bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Bu bölümde insanın kendini tanımasının ve kişisel gelişimin hayatının kalitesini nasıl etkileyeceğini ele alacağız.
İstenilen hayata sahip olmak için fiziksel ve ruhsal sağlığın yerinde olması çok önemlidir. Kimi zaman istediğiniz hayatı elde etmek için hayat tarzınızı da değiştirmeniz lazım. İşte biz Düzenli Hayat isimli seri sohbetimizde doğru alışkanlıkları yanlış alışkanlıklardan ayırmak için sizlere bilgi aktarmaya çalışacağız. Bu programda yaptığımız tavsiyeler ise genel tavsiyelerdir. Belki sadece bazıları işinize yarayabilir. Tam olarak kendinize özgün alışkanlıklar kazanmak için doktorunuza veya danışmanınıza başvurabilirsiniz.
Atinalı filozof Sokrates'ten tüm bilginleri önemli bir cümle şeklinde özetlemesi istendiğinde Sokrates kendini bilmek demişti. Elbette Sokrates'in kendimizi nasıl bildiğimizden ve kendini bilmenin ne kadar imkansız olduğundan bahsetmemiştir. Ama endişelenmenize gerek yok. Bu programda bu önemli konuyu ele almayı ve becerilerinizi geliştirmek için pratik ipuçları vermeyi amaçlıyoruz. Bir kişi kendi performansını incelediğinde insanların kendilerini affetmek ve unutmakta ne kadar sıkı oldukları sorunu ile karşılaşır. Kendimizi tanımanın mutluluğumuza ne kadar etkili olduğunu bilerekten hareketle bunun ne kadar yanlış bir yaklaşım olduğunu göreceğiz. Herkes kendini tanımaya zaman ayırmalıdır. Çünkü bu zaman ayırmalar bizim mutluluğumuzda da etkili olacaktır.
kendiniz hakkında ne kadar bilgi sahibi olduğunuzu görmek için sohbetimizin devamında konuşacağımız ifadelerden bazılarını yanıtlamanız önerilir. Çünkü bunları yanıtlama kendini tanıma alanında faydalı olacaktır.
Ebeveynleriniz ve çocukluğunuzun hakkında ne hissettiğiniz, öfkelenmenizin nedenleri, karar vermek için kullandığınız cümleler, sizinle ilişki kurmanın ne zaman zor ve ne zaman kolay olduğu, strese tepki verdiğiniz belirli bir yol bulup bulamadığınız durumlar, eleştiriyle nasıl başa çıktığınız, en iyi yaptığınız işin ne olduğu, hangi niteliklerin sizi başkalarına cezbettiği, nelerin sizi heyecanlandırdığı, zamanınızı en iyi şekilde nasıl değerlendirdiğiniz gibi sorular cevaplamak için insanın kendini tanıması için katkıda bulunabilecek sorulardır. Çoğumuz için bu soruları yanıtlamak uzun zaman alır, uzun vadeli düşünme gerektirir ve farklı durumlara ve ilişkilere daha derin düşünmemizi sağlar.
Kendimizi tanımak genellikle zordur çünkü yaptığımız şeylerin çoğu bilinçsizdir. Programın başında da söylediğimiz gibi kendimizi unutmakta zorlanıyoruz. Beynin her an duygularımızın, niyetlerimizin ve davranışlarımızın farkında olması çok daha fazla çaba gerektirir. Başka bir deyişle bilinç altında olmak çok daha kolaydır ve hayatımızın yarısında hepimizin yaptığı da budur.
Ayrıca biz insanlar temel motivasyonlarımız tarafından yönlendiriliyoruz. Sahip olduğumuz ilk arzular bize rahat ve mutlu hissetmemiz için ilham verir. Kendimizi tanımak için de çok önemli olan bir konu, kendimizle ilgili belli belirsiz tatsız bir şey görmekten kaçınmamızdır. Aslında bununla hiç yüzleşmemeyi daha çok tercih ediyoruz. Bilinçaltımızda kendimiz hakkında düşünme tarzımıza meydan okuyan arzular ve duygular vardır. Örneğin, çok yakından bakarsak bizim için uygun olmayan işlerde veya kişilerde olduğumuzu görebiliriz. Temelde kendimizi gereğinden fazla anlama karşısında direniyoruz. Çünkü bu algı bağımlı olduğumuz kısa ömürlü barışı paramparça ediyor.
Kendimizi tanımayı zorlaştıran bir başka neden de çoğumuzun iç gözleme değer vermemesidir. İnsanlar kendini bilmek ve iç gözlemden çok başarı ve ilerlemeye ilgilenir. Aslında başarı iç gözlem gerektirir ancak çoğu insan iç gözleme yönelmeden ve başka yollarla başarılı olurlar. İnsanlar başarılarına rağmen kendilerini boş hissederler. Kalplerimiz her zaman ilerlemek istediğinde bu boşluk asla tolere edilemez.
İnsanlar düşüncelerimizle de tanınırız ama kesinlikle tüm eylemlerimizin düşüncelerimizin sonucu değildir. Daha doğrusu biz zihnimizin, bedenimizin ve duygularımızın toplamıyız. Sadece düşüncelerimizin ürünü olduğumuza inanırsak kendimizi tanıyamayız. Çünkü o zaman çok sınırlı bir kendinizi tanıma yöntemini kullanmış oluruz. Kendimizi sadece düşüncelerimizi gözlemleyerek bildiğimiz veya tanımladığımız sürece daha derin bir bakış açısına kolay kolay ulaşamayacağız ve başımız belaya girecek. Ayrıca düşüncelerimizle aşırı özdeşleştiğimizde başkalarıyla etkili iletişim kurmak daha da zorlaşır. Çünkü onların bakış açısını görmek için kendimizi uzun süre kendi bakış açımızdan uzaklaştıramayız.
Kendimizi bilmenin zorluğunun bir başka nedeni de duygularımızı tanımakta takıntılı olmamızdır. Düşüncelerimize çok fazla dikkat etmenin yanı sıra duygularımızı incelemeye ve tanımaya da çok takıntılıyız. Bu durumda biz bu duyguları inkar da etmiyoruz. Ancak duygularımız düşündüklerimizin ötesinde olmayacaktır. Düşünceler ve fikirler bizim temel doğamızdan ipuçları sunmaktadır. Ancak tam bir tasviri bize sunamamaktadır. Duygularına dayalı olarak hareket eden dünyayı düşünün. Bu tam bir kabus olacaktır. Nitekim sadece mantığa dayalı olarak inşa edilen bir dünyada kabustan başka bir şeye yol açmayacaktır.
Daha önceki bölümlerde de söylediğimiz gibi hedefler belirlemek, yetenekleri tanımak, ilgi alanlarını keşfetmek, kişilik tipinin farkında olmak, değerlerin farkında olmak, benzersizliğe inanmak, kendini tanımanın temel adımlarıdır. Zaten unutmamalıyız ki kendini bilmemek bize ciddi zararlar verir. Diğer sonuçların yanı sıra kendimizi bilmemek, güvensiz ve endişeli hissetmemize yol açar ve koşullardan kolayca etkilenmemizi sağlar. İstenmeyen alışkanlıkları bırakmakta da zorlanacağız. Kaygı ve gereksiz zorluklarla ilişkilerimiz güçlenecek. Yanlış şeyleri seçeriz veya yanlış emellerin peşinden gideriz. Ancak kendimizi tanımayı başarırsak mutluluk duygusuna daha az iç çatışmaya, daha iyi karar verme gücüne, öz denetime maruz kalırız ve direnç, hoşgörü ve başkalarına karşı anlayış, neşe ve mutluluk kazanma gücüne sahip oluruz.
Birçoğumuz için kendimizi düşündüğümüz ve kendimizi daha iyi tanımaya çalıştığımız zamanlar vardır. Bu işi doğru yapmanın bilgisi birçok olumlu şeyin kaynağı olacaktır. Evrimimiz ve gelişimimiz bu noktadan kaynaklanmaktadır. Kendinizi tanımak, inançlarınızın, değerlerinizin ve tutumlarınızın farkında olmak anlamına gelir. Sohbetimizin devamında bu alandaki çalışmaları daha hedefli kılmak için bir model sunmaya çalışıyoruz. Kendimiz hakkında daha fazla düşünerek ve başkalarından yardım alarak daha yüksek bir öz farkındalık düzeyine ulaşmamıza yardımcı olan bir model size sunmak istiyoruz.
Joe Harry penceresi modeli öz farkındalık seviyemizi gösteren ve ilginç ve ilgi çekici kalıplardan biridir. İsim modeli tasarlayan iki psikolog Joseph Loft ve Harry Ingham'ın baş harflerinden üretilmiştir. Bu model dört alana bölünmüştür. Açık veya bilinen, kör, gizli ve bilinmeyen bölümler. Açık alan kişinin kendisi ve başkaları tarafından bilinen bilgi ve özellikleri içerir. Yani bu alanda bulunan kişinin değerleri, inançları ve tutumları kendisi ve başkaları tarafından bilinir. Kör nokta bir kişinin bilmediği ancak başkalarının bildiği bilgileri içerir. Gizli alan ise birinin kendisinin farkında olduğu ancak başkaları tarafından bilinmeyen bilgilerdir. Tüm insanlar bazı kişisel arzularını, değerlerini ve deneyimlerini bir sır olarak saklar. Son olarak bilinmeyen alan hem kendimiz hem de başkaları tarafından bilinmeyen değerler ve inançlardır. Bulunmaları ve fark edilmeleri için ise incelemeye ve düşünmeye ihtiyaç vardır.
Joe Harry penceresi modelinin temel amacı geri bildirim ve ifşa mekanizması aracılığıyla açık alanı genişletmektir. Başkalarının bize verdiği geri bildirimler sayesinde bizim için bilinmeyen kör nokta daha net hale gelir ve ifşa veya kendini ifşa etme mekanizması aracılığıyla başkalarına duygularımız ve değerlerimiz hakkında bilgi veririz. Böylece açık olan veya kişinin kendisi ve başkaları tarafından bilinen alan genişler. Ayrıca geri bildirim ve ifşa mekanizması birbiriyle etkileşim içindedir. Bilinmeyen alanın bir bölümünün tanımlanmasına yol açabilir. Cevheri penceresi modeline göre kamusal alanı ne kadar genişse iletişim kurma yetenekleri o kadar yüksek ve esneklikleri o kadar fazla olur. Bu nedenle şimdi başlamanız gerekiyor. Başkalarından geri bildirim alma ve kendini ifşa etme yoluyla öz farkındalık seviyenizi artırmanızı öneririz.
Tahran Radyosu.
Kendimizi daha iyi tanımak için atabileceğimiz en temel ve en önemli adım kendimizi tanımayı ciddiye almaktır. Bu işe değer verirsek yaparız. Kişisel gelişim programı ile ilgili kitaplar okuyabilir, kendimiz hakkında sevmediğimiz bazı gerçekleri bile bulmaya çalışabiliriz. Bu nedenle zamanımızı iç gözleme ayıracağız ve zaman kaybını en aza indirmeyi başarabiliriz.
Gerçek zamanda, yani doğru zamanda öz farkındalığa ulaşmak, en yaygın öz aldatmaların bazılarının anahtarını elde etmemizi sağlar. Bu hususta zihin farkındalığı veya kendindelik, sorumluluk ve kabullenme muhtemelen en önemli gerçeklerdir. Kendindelik hususunda günlük hayatımızda bilinçsiz duygularımıza karşı fazla direnmezsek daha bilinçsiz olanı yavaş yavaş bilince çevireceğiz. Bu nedenle onlara yönelmeden geçici arzuları gözlemleriz. Sorumluysak üzüntülerimiz ve başarısızlıklarımız için başkalarını suçlayamayız. Bunun yerine bizi rahatsız eden şeyi anlamaya çalışırız. Ayrıca şeyleri nasıl gördüğümüzdeki gücümüzün farkına varırız. Sonuç olarak mutsuzsak bir fark yaratırız. Kabul edersek odaklanmasızlık ve erteleme faktörlerine teslim olmak yerine olanları anlamaya ve kabul etmeye çalışırız. Bu üçü neredeyse her türlü kişisel aldatmacanın tedavisidir. Bir dahaki sefer gerçeklikle uzlaşmazsanız bu üç yolu deneyin. Kendindelik, sorumluluk ve kabul zihniyetiyle başka bir bakış açısına ulaşabilecek misiniz bir bakın. Kendimizi tanıma seviyesine ulaştığımızda yaşamda olumlu değişikliklere sebebiyet verebiliriz. Çünkü nasıl kendimizi kontrol edebileceğimizi biliyoruz. Duygularımızın sorumluluğunu alırız. Sonuç olarak daha kolay ilişkiler kurabiliriz.
Değerli dinleyiciler, Düzenli Hayat isimli dizi sohbetimizin 10. bölümünün de sonuna geldik.
Bu arada bizleri www.parstoday.com üzerinden takip edebilir. Ayrıca görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir adresine gönderebileceğinizi bir kez daha hatırlatıyoruz.
Sağlıcakla kalın.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, yayınımızın son önemli haberlerini özetlerini sunuyoruz. Tahran Cuma namazı geçici hatibi Ayetullah Seyyid Ahmet Hatemi, NATO provokasyonları bölgedeki durumu daha da karmaşık hale getirdiğini belirtti. İran Dışişleri Bakanı, İran İslam Cumhuriyeti'nin Viyana görüşmelerinde kırmızı çizgilerinden sapmayacağını belirtti. Avusturya'daki İran Büyükelçiliği, Ukrayna'da yaşayan İranlıların Slovakya'ya geçici girişine izin verildiğini bildirdi. Rusya, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin Ukrayna tasarısını veto etti. Rusya, Putin ve Lavrov'a yaptırım, Batı'nın zayıflığının göstergesi olduğunu belirtti. Yayınımızın sonunda sunduğumuz haber özetlerini dinlediniz.
Değerli dinleyiciler, Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır. Hoşça kalın. Thank you.